Ayrım 17.
Sayfa 203. İşte bu oluşum ve yapılanma ocaktaki zorba ve haşere odaklarını canlandırıp açığa çıkarıyor, Arnavut ocak ağalarının mafyoz çıkar grubu çirkin bir örnek oluşturarak ocağın mafyoz karakterini elde edilen otoriteyle özdeşleştiriyordu. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'nda hem merkezi otorite hem de yerel güç odakları yasallıkla yasa dışılığın iç içe geçtiği bir yönetim anlayışı sergiliyordu. Bu da devleti tepeden tırnağa mafyoz bir kimliğe büründürüyordu. Bu tablo içinde hiçbir kimse ve grup 6 yaşında tahta oturan Sultan 4. Mehmet'i ciddiye almıyor, hesaba katmıyordu. Oysa Sultan 4. Murat gibi Sultan Mehmet de adeta kan banyosu içinde yetişiyor, kan kokusu burnundan hiç eksik olmuyordu. Otorite mücadelesinde ilk hesaplaşma Yeniçeriler ile sipahiler arasında yaşanıyordu. Sultan 4. Murat'tan sonra ilk kez bu denli açıktan gerçekleşen otorite ve çıkar çatışması adeta bir iç savaş görünümü alıyor, İstanbul caddelerinden oluk gibi ocaklı kanı akıyordu. Sultan İbrahim hal ve katledildikten sonra yeni padişah tahta oturuyor ve 16 Ağustos 1648 Cuma günü Eyüp Camii'ne giderek kılıç kuşanıyordu. Aynı gün Sofi Mehmet Paşa resmen sadrazam oluyordu. Fakat Sofi geleneksel hilat ile vüzeraya özgü altın telli kumaş eklenmiş kavuk giymiyordu. Devleti bir dervişin yönettiğini kanıtlamak amacıyla Mevlevi dervişlerine özgü hırka ile Mevlevi külahı yani sikkesi giyiyordu. Ancak ocaklılara mesajlar içeren bu kıyafet şekilde kalıyor, Sofi Mehmet Paşa bir mutasavvıf ahlakından çok mafyos ahlak anlayış sergiliyordu. Ancak dervişlik elbise ile değil, temayülat-ı nefsaniye tahakküm ile olur iken, Sofi Mehmet Paşa tarikatın yalnız şekli haricisini iltizam ederek usul-i maneviyesine hiç riayet etmezdi. Hammer, adı geçen eser cilt 10 sayfa 124. Yeni padişah ile yeni yönetimin önüne çıkan ilk sorun her zamanki gibi yine, bakınız sikkesi sultanlar yayınları Murat Çulcu, cülus bahşişi meselesi oluyordu. Nitekim bu sorun Sultan İbrahim döneminin Cinci Hoca'sının canına mal oluyordu. Cülus bahşişi ödenmesi giderek zorunluluk ve öncelik kazanmaya başlayınca Sofi Mehmet Paşa Cinci'den 200 kese katkıda bulunmasını istiyordu. Kayınpederi Mahmud Efendi Cinci Hoca adına ödemenin yapılacağını vaat ediyordu. Cinci ise bu söze uymuyordu. Nihayet bir gün istenen akçeye karşılık birkaç kese bozuk, hileli para ödemeye hazırlanırken 200 keseyi tahsil etmek üzere çavuşbaşı yanına geliyordu. Cinci onun geldiğini görünce arka kapıdan üstelik de 10 metre yüksek bir duvarın üzerine atlayarak kaçıyordu. Hiç yaralanmadan ve sakatlanmadan Tosun Çavuş'un evine sığınarak bir hasırın altına gizleniyordu. Çavuş onu saklandığı yerde bulunca Cinci Hoca, "Bre asılacaklar, ben kazasker ve ulemadan değil miyim? Çekin elinizi bre habisler!" diye bağırmaya başlıyordu. Ancak çavuşlar hakaret ederek onu Sofi'ye götürüyorlardı. Sadrazam kendi rızasıyla 200 keseyi vermesini tekrar ihtar ediyordu. Ancak Cinci ısrarından vazgeçmeyince ketüdasıyla beraber hapse atılıyordu. Mülkü ve serveti kaydedilmek üzere evinde arama yapılıyordu. Burada sattığı mansıpları yazdığı bir defter bulunuyor. Bu defterdeki kayıtlardan da servetin 3000 keseden fazla olması gerektiği anlaşılıyordu. Bunun üzerine Sadrazam Cellat Kara Ali'yi işkence aletleriyle birlikte Cinci'ye gönderiyordu. Hazinesinin yerini söyletmesini, gerekirse de işkence yapmasını emrediyordu. Cinci gözyaşları dökerek yeni akçelerle mali yani dolu 12 güğüm olduğunu ve yeni ve eski meskukattan 70 bin kuruş bulunduğunu her söz ağzından birer birer çıkmak üzere haber verdi. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 126. Bu paralarla cülus bahşişi ödeniyor, kalanı darphaneye gönderilerek yeniden para basılıyordu. Bu paraya ise cinci parası adı veriliyordu. Diğer taraftan sipahiler de huzursuzlanmaya başlamış bulunuyorlardı. Her şeyden önce sipahiler kendileri gibi sipahi kökeninden gelen Sadrazam Mehmet Paşa'ya güvenmiyorlardı. Zira kendileri çocuk padişahla imparatorluğun yönetilemeyeceğini, bu nedenle Sultan İbrahim'in yeniden saltanata getirilmesini söyleyince, Sofi ve adamları bu işi engellemek için eski padişah hücresinde öldürmüşlerdi. Sipahiler sadrazamın bu davranışını unutmuyor ve hazmetmiyorlardı. Bu arada eski isteklerini de yineleyerek bir ayaklanma bahanesi yaratıyorlardı. Çocukları yani veldeşler için terakki verilmesini, gulamiyelerinin ıtasını yani vergi toplama ayrıcalığını yeniden verilmesini, 4. Murat zamanındaki gibi saray kapısında yeniden istihdam edilmelerini istiyorlardı. Eski bir sipahi olan Mehmet Paşa gelecek yılın başından itibaren terakkilerinin verileceğini vaat ediyordu. Ancak bu vaat asileri durdurmaya yetmiyor ve 25 Eylül günü sipahiler Üsküdar'da toplanmaya başlıyorlardı. Sipahilere göre Yeniçeriler askeri yapılanma bakımından daha iyi örgütlenmiş bulunuyordu. Hiyerarşi son derece kademeli ve sağlam bir yapı gösteriyordu. Ağa, kul ketüdası, sekmanbaşı, zağracıbaşı, samsoncubaşı, durnacıbaşı adeta bir kurmay grubu oluşturuyordu. Diğer subaylardan her alayda veya ortada ve alaya özgü rüessa bulunuyordu. Çorbacı yani miralay, aşçıbaşı, sakabaşı, vekil harç, odabaşı yani yüzbaşı, bayraktar, baş eski yani en kıdemli yeniçeri, baş karakollukçu bu subayların ilk akla gelenleriydi. Ancak sipahiler kuruluş aşamasında bu tür bir örgütlenmeye gitmemişlerdi. Sadece bir ağaları, bir ketü dağları, bir çavuşları bulunuyordu. Bu nedenle 10-15 bin sipahi 15 kişi tarafından yönetiliyordu. 25 Eylül günü sipahilerin Üsküdar'da toplanmaya başlamalarına karşı ulemadan bazı kişilerin kışkırtmasıyla gurura kapılan sadrazam hareketsiz kalıyor, gerekli girişimlerde ve müdahalelerde bulunmuyordu. Bu ulema hükümdarın çocuk olması nedeniyle sadrazamın hükümdar konumunda bulunduğunu söylüyor, Sofi'yi de buna inandırıyordu. Bu nedenle Sofi divan çalışmalarını kulak ardı ediyor, kendisini mutlak otorite yerine koyuyordu. Hiç şüphe yok ki bu tablonun oluşmasında büyük valide sultan yani Kösem Sultan da ciddi biçimde rol oynuyordu. Zira o artık devleti ocaklar ve ocakların desteklediği sadrazamlarla yönetebileceğini düşünüyordu. Sofi de bu nedenle şımartıyor, saltanat otoritesini kullanmasına göz yumuyordu. Fakat devlet işlerini düzene sokacağını vaat ederek sadrete gelen Sofi, mansıp satılmasına son vereceğini söylediği halde bu sözünde de durmuyor, kendisinden öncekilerden farksız davranıyordu. Mansıp satışını bir gelir kaynağı haline getiriyor, rüşvet almadan vali bile tayin etmiyordu. Bu durum sipahilerin eline meşru gerekçeler veriyor ve onlar da bu kozları kullanarak başkaldırmaya hazırlanıyorlardı. Ne ki sadrazam sipahileri de ciddiye almıyordu. Bunun bir göstergesi olarak bu kritik zamanda 1000 kadar sipahinin görevlerine son veriliyordu. Bunlar Girit'e gönderilmek üzere yola çıkarılıyor ve böylece İstanbul'dan uzaklaştırılmak isteniyordu. Fakat uzaklaştırılan sipahilerin arasında bulunan Bıyıklı Mahmut adlı bir ocaklı diğerlerini kışkırtıyordu. Harekete geçen sipahiler Silivri civarındayken Girit'e gitmekten vazgeçerek İstanbul'a dönüyorlardı. Koşulların kötüleşmesi üzerine ulema divana çağrılıyor, diğer taraftan kışlalardaki yeniçeriler kavgaya hazır olmaları konusunda uyarılıyorlardı. Bu aşamada valide sultan da devreye girerek duruma el koymaya çalışıyordu. Örneğin o gün saraydan iki hattı hümayin çıkıyor, bir haseki 5 kez sadrazama gelerek onu padişahın ve valide sultanın huzuruna davet ediyordu. Ertesi günde sadrazam ile Şeyhülislam saraya çağrılıyorlardı. Ancak onlar karışıklıkları bastırmadan gelemeyeceklerini ileri sürerek valide sultana mazeret bildiriyorlardı. Bu durum sipahileri daha da cesaretlendiriyordu. Sarayın ve divanın çaresizliğinden yararlanan asiler taleplerini daha da ileri götürüyorlardı. Sipahilerin ileri gelenlerinden birkaçı ihtiyar Müslühiddin Ağa'ya giderek Sultan İbrahim'in katlinde hiçbir methalleri olmadığına dair hüccet istediler ve kendilerinin Yeniçerilerle bir meseleleri olmadığını ifade eylediler. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 131. İhtiyar Ocak Ağası da talepleri sadrazam ile Şeyhülislam'a yönlendirerek "Vallah bizim de o hususta rızamız yok idi. Gidiniz müftü ile vezirden sorunuz." diyordu. 26 Eylül günü ayaklanan hademeler ile sipahiler at meydanında ulema ile yüksek bürokratlar ve yöneticiler de sadrazamın evinde toplanıyorlardı. Asiler Sofi'nin faaliyetlerinden haberdar oldukları için doğrudan onu hedef alıyor ve Sultan İbrahim'in katline karışanların hepsinin öldürülmelerini talep ediyorlardı. Oysa asilere önce nasihat edilmesi, itaat etmemeleri halinde de katledilmeleri konusunda bir fetva çıkmış bulunuyordu. Bu fetvada Şeyhülislam'ın 5 kaz askerin, İstanbul kadısı ile selefinin, büyük molla ve müderrislerin imzaları yer alıyordu. Bu fetvaya dayanarak sadrazam ile Şeyhülislam Yeniçeri kışlalarına gidiyor, hükmün yerine getirilmesini istiyorlardı. Kur'an'a dayandırılan fetva sipahilerin geri adım atmasına neden oluyordu. Sadrazam ile Şeyhülislam asi sipahilerin Üsküdar'a dönmeleriyle yetinmiyor, elebaşılık yapan Bıyıklı Mahmud'un teslim edilmesini istiyordu. Ayrıca son ayaklanma sırasında şüpheleri üzerine çeken bazı din adamlarını sürgüne göndermek girişiminde bulunuyorlardı. Ancak sürgüne gönderilmek istenen ulema durumu haber alarak evlerinden kaçıyorlardı. Çavuşlar onları yakalayamıyordu. Bu girişimler ortamı yeniden gerginleştirirken cereyan eden bir olay bardağı taşıran son damla oluyordu. Sadrazam Ketüdağısı Sofi'nin emriyle şehirde devriye gezerken yani kol gezerken at meydanında 3 sipahiyi yakalıyordu. Ketüdağ bu sipahileri Şehzade Camii'nin önüne götürüyor, burada başlarını keserek katlediyordu. Bununla da yetinmiyor, kesik başları çarşının ortasına atıyor, kendi mızraklarını ise bacak aralarına sokuyordu. Bu apaçık yasayı çiğnemek anlamına geliyordu. Zira kanun gereğince Yeniçeri ve sipahilerin cesetlerini çarşı ortasına değil denize atılması gerekiyordu. Ayrıca idam cezasının infazının da payitahta ve boğaz için iki yakasına birer top atışıyla duyurulması şart koşuluyordu. Nihayet cesetlere de hakaret edilmemesi gerekiyordu. Ketüda'nın uygulaması yasayı çiğnemek anlamına geliyordu. Bu olay ayrıca doğrudan sipahilere hedef aldığı için gerginliği arttırıyordu. Sipahiler yönetimin kendilerini birer birer yakalayıp öldüreceğini düşünüyor, yapılan uygulama nedeniyle infiale kapılıyorlardı. Gerçi cesetler derhal kaldırılıp yerlerindeki kan lekeleri temizleniyordu ama ok da bir kez yaydan çıkmış bulunuyordu. Sadrazam hemen İstanbul'un kapılarını kapattırıyordu. Ancak sipahiler süratle Üsküdar'dan karşıya geçerek ahır kapı girişindeki kapıyı kırıyorlardı. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 136. Asiler şehre giriyor ve ellerindeki isyan bayrağını at meydanına dikiyorlardı. Geceleyin de çok sayıda meşale yakarak meydanı aydınlatıyorlardı. Hatta çok şiddetli bir rüzgar esiyor, bu nedenle şehir halkı büyük bir yangın çıkacağı korkusuna kapılarak geceyi uykusuz geçiriyordu. Sipahiler Yeniçerilerin tarafsız kalacaklarını düşünüyorlardı ancak böyle olmadığını görerek yanıldıklarını anlıyorlardı. Bunun üzerine hem durumlarını pekiştirmek hem de destek sağlamak amacıyla saygın din adamlarından Hanefi Efendi ile eski Şeyhülislam Ebu Said Efendi yeniden Şeyhülislam yapmak vaadiyle yanlarına çekmeye çalışıyorlardı. Ebu Said Efendi ertesi sabah erkenden padişaha giderek asilerin şikayetlerini aktaracağını vaat ederken ellerinden kurtulabiliyordu. Onun bu vaadi sipahileri yatıştırarak güvenli bir gece geçirmelerine neden oluyordu. Ama Şeyhülislam ile Sofi de boş durmuyorlardı. Sadrazam ile Şeyhülislam birlikte orta camiye gidiyor, Yeniçerilerle ve ağalarla görüşüyor, gece de orada kalıyorlardı. Bu sırada Şeyhülislam Yeniçerileri görevlerini yapmaları konusunda teşvik etmek amacıyla çevrelerinde devriye gezen 50. ortanın ocaklarına 10 bin kuruş dağıtıyordu. Ayrıca mensubu oldukları ortaya 500 akçe vakfetmeyi de vaat ediyorlardı. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 137. Ertesi sabah sipahilerin yaşlılarından Kara Abdullah şikayetlerini Valide Sultan'a arz etmek üzere asi sipahiler tarafından hareme gönderiliyordu. Ancak sipahilerin talepleri bilindiği için bir gün önce sipahi ve yeniçeri kulların birbiriyle cenk ettiklerine Rıza-i Hümayun'um yoktur. Siz cemiyeti dağıttınız, sonra ben ikisini de azlederim şeklinde bir hattı Hümayun çıkmış bulunuyordu. Bu kez Kara Abdullah şu hattı Hümayun'u getiriyordu. Ben kullarımın birbiriyle niza yani çekişme kavga ettiklerine ve birbirlerine kılıç çektiklerine razı değilim. Makul ve kim ise onu vezir eylesinler. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 137. Bu hattı Hümayun hiç şüphe yok ki Valide Sultan'ın kararını yansıtıyor ve Şeyhülislam ile Sadrazam Sofi Mehmet Paşa gözden çıkarılıyordu. Sipahiler bu hattı Hümayun'u bir temsilciyle Orta Camii'ye gönderiyorlardı. Saray ve harem tarafından yalnız bırakıldığını gören Sadrazam daha fazla riske girmemek için hemen geri atım atıyor, Yeniçeri ağalarını devreye sokuyor, emir padişahındır. Eğer ağalar münasip görürler ise ben mührü Hümayun'u iade ederim diyordu. Nitekim bu gelişmeler ocak ağalarını özellikle de Çar Rüknü Bektaşiye'yi telaşlandırıyordu. Sofi'nin sadaretten uzaklaşması Valide Sultan ile sipahilerin otoritelerini pekiştirmeleri anlamına geliyordu. Bu da ocağın ve Arnavut ağaların ikinci planda kalmaları demekti. Bu nedenle ağalar biz vezir ve müftünün idamlarına değil azillerine bile razı değiliz. Sipahiler dağılsın. Vallahi haklarında sadır olan fetva mucibince cümlesini öldürürüz diyor. Bu cevabı sipahilere iletmesi için de orta çorbacısını asilere gönderiyordu. Ancak çorbacı at meydanına varmadan muhtemelen sipahi kıyafeti giydirilen sadrazamın adamları sipahiler üzerine hücum ederek öldürüyorlardı. Böylece sadrazam ile Şeyhülislam'ın istediği koşullar gerçekleşiyor, kan dökülmedikçe sipahilerle çatışmaya girmekten kaçındıkları gözlenen Yeniçeriler hırsla silahlarını sarılıyorlardı. İntikam ateşiyle yanmaya başlayan ocaklar harekete geçiyor, ocak ağaları Yeniçeri ve Acemi oğlanlarını önlerine, sadrazamı ve ulemayı arkalarına katıp at meydanına doğru yürüyorlardı. Yeniçeriler çemberli taşın karşısında iki kola ayrılıyor ve birbirine paralel iki sokağa girerek at meydanına doğru ilerlemeyi sürdürüyorlardı. Savaşa girişmeden önce Fatih Camii vaizi Veli Efendi ile Kenan Paşa'yı itaate davet ve nasihat etmek üzere sipahilere gönderiyorlardı. Bunlar Sultan Ahmet Camii çevresinde gerekenleri söyleyip sipahileri yatıştırmaya çalışırken asiler birden üzerine saldırıyordu. Veli Efendi kaçıp canını zor kurtarıyordu. Fakat Kenan Paşa'nın adamı Şatır Mataracası ve eski Kufe valisi İsmail Paşa'nın oğlu parça parça edilerek öldürülüyordu. Bunun üzerine Yeniçeriler Ayasofya tarafından at meydanına giriyorlardı. Fakat sipahiler şiddetli bir saldırı gerçekleştirerek Yeniçerileri çekilmeye mecbur ediyorlardı. Fakat bu aşamada yaşlı Ocak Ağası Arnavut Müslühiddin Ağa bozguna meydan bırakmadan yönetimi ele alıyor, korkuya kapılan Yeniçeri Ağası'nı bir kenara iterek askeri büyük bir şiddetle sipahilerin üzerine saldırtıyordu. Bu saldırı karşısında sipahiler dayanamıyordu. Her kılıç darbesi inip kalktığında bir sipahinin başı yere düşüyordu. Vücutlar parça parça ediliyordu. Bu sırada bazı sipahiler caminin harimini siper edinerek isabetli ok atışı yapıyor, bunlardan Maksut adlı sipahi tek başına 7 Yeniçeri'yi öldürdükten sonra katlediliyordu. Sipahi elebaşılarından Hüseyin Kahya ile Kara Ağa camide namaz kılmak bahanesiyle kaçmaya çalışıyorlardı. Bıyıklı Mahmut güven içinde canını kurtarmak amacıyla bir şehir kapısını adamları vasıtasıyla kontrol altında tutturuyordu. Daha sonra Üsküdar'a geçmek amacıyla kayığa biniyor fakat kayık fazla kalabalık olduğu için yolda batıyordu. Diğer taraftan at meydanındaki katliam bütün şiddetiyle devam ediyordu. Asilerin cami avlusunda ve içinde öldürülmeleri devam ediyordu. Mihrap üzerinde ve minber altında bile sipahi ve hademe katlolundu. Pencere ve kapılar kurşunlarla delindi. Hammer adı geçen eser cildi 10 sayfa 138. Çatışma sırasında sipahilerin önde gelenlerinden Dalaklı Ahmet, Oruç Bey, Bengi yani Esrarkeş Mehmet 300 arkadaşlarıyla birlikte öldürülüyorlardı. Bunlardan 50'si henüz yeni sipahi olmuş at uşaklarıydı. Savaşı kaybeden sipahilerden bir kısmı Sultanahmet Camii'nin minarelerine sığınıyor, Yeniçerileri de peşlerinden geliyorlardı. Nitekim her zaman esan sesiyle inleyen minareler bir süre can çekişen ve parçalanan sipahilerin iniltileriyle yankılanıyordu. Yeniçeri zaferinin arkasındaki adam yaşlı ocaklı Arnavut Koca Müslühiddin Ağa idi. Yeniçerilerin başında bütün ağalarla beraber Koca Müslühiddin de vardı. Müslühiddin uzun boylu, ak sakallı, menhip endamıyla arkada duruyordu. Eski sekbanbaşı kendini adeta muharebe meydanında zannediyordu. Ocak Ağaları Ahmet Refik Muallim Ahmet Kütüphanesi İstanbul. Nitekim Yeniçeri ağasının başlangıçtaki tereddüdüne karşılık o kararlı davranıyor, Yeniçerilerin büyük saldırısını yine o başlatıyordu. Köhne pirin tahriki Yeniçerileri gayrete getirdi. Çorbaya seyirdir gibi seyirdimle sipahilere öyle bir kılıç üşürdüler ki hepsini de mağlup ettiler. Nihayet Müslühiddin ağanın atı ayağına düştüler. Aflarını ricaya başladılar. Ocak Ağaları adı geçen eser sayfa 112. Bunun üzerine yine Müslühiddin Ağa af dileyen sipahilerin canına ilişilmemesini emrederek katliamı durduruyordu. Böylece Sadrazam Sofi Mehmet Paşa ile Şeyhülislam canını kurtarıyordu. Bu olay yeni bir dönemin başlangıcı oluyordu. Ocak Ağaları sayesinde sadaret makamına yükselen Sofi Mehmet Paşa bu kez de yine onlar sayesinde canını kurtarıyor, konumunu muhafaza ediyordu. Böylece Sadrazam tam anlamıyla Ocak Ağalarının vesayeti altına giriyordu. Onların her türlü isteklerini yerine getirmek, taleplerine katlanmak zorunda kalıyordu. Bu cemiyet dağıldıktan sonra Veziri Azam'ın yüzü gülüp mesruren yani sevinerek sarayına avdet etti. Lakin Ocak Ağalarının bıyığını balta kesmez olup bundan sonra tagallübü tam ile zimmam halü vakti kabzayı tasarruflarını aldılar. Naima adı geçen eser cilt 4 sayfa 366. Sultanahmet çatışmasından sonra Arnavut Kara Murat Ağa Yeniçeri Ağası oluyordu. Böylece ocağın dört direği yasal ve resmi olarak yönetime ağırlığını koyuyordu. Sipahiler yönetimden iyice dışlanıyor, ikinci plana itiliyordu. Büyük bir kısmının adı ulufe defterinden siliniyor, bunlara maaş ödenmiyordu. Diğerleri de veldeşlerinden yani çocuklara ödenen terakkiden yoksun bırakılıyordu. Sipahilere yeni bir ketüda tayin ediliyordu. Olaydan sonra kaçan Kara Ketüda ile Bandur Çelebi etkin dostların araya girmesi sayesinde idamdan kurtuluyorlardı. Fakat Bıyıklı Mahmut Osman Paşa Zade Hüseyin Bey tarafından Bursa yolunda yakalanarak öldürülüyordu. Ocak Ağalarının iktidarlarını tam anlamıyla tesis ederek merkezi otoriteyi ele geçirmeleri yönünde sadece bir engel kalıyordu. O da Sadrazam Sofi Mehmet Paşa idi. Zira Sadrazam her şeyini borçlu olduğu Arnavut ağalarının iktidarı ele geçirmelerine izin vermiyor, hem Valide Sultan'ın otoritesine hem de ağaların vesayetine karşı yetkilerini korumaya çalışıyordu. Onun bu tavrı hem Valide Sultan'ı hem de Kapıkulu Ocağı'na çöreklenerek ocağın gücünü kendi otorite ve iktidarlarına dönüştürmeye çalışan ocağın dört direğini çileden çıkarıyordu. Mehmet Paşa her ne kadar uhreviyata dalmış bir izlenim veriyorsa da gerçekte son derece dünyevi hırslar taşıyor, uygulamalar ve icraatlar yapıyordu. Onun bu tür uygulamalarına sürekli uyduruk bir gerekçe bulması hem dikkati çekiyor hem de hasımlarını rahatsız ediyordu. Örneğin bir defasında Şehreminliğinden az edilen Bolulu Mecdi Efendi'yi huzuruna çağırarak azil emrini veriyordu. Bu görüşme sırasında da efendiye Yemen akikinden yapılan mühür yerine altın mührü iade etmesinin nedenini soruyordu. Mecdi Efendi akik mührü meşhur Hakkak Ahmet Bey'in hak ettiğini, bu nedenle de göndermediğini söylüyor. Ayrıca kendisinden mühür istenmesinin bir gareze dayandığını, öncekilerden mühür iadesi istenmediğini belirtiyordu. Gerçi mührün sadrazam tarafından istenmesi yasaldı ama bu uzun zamandan beri uygulanmıyordu. Sadrazam Bolulu'nun ithamı karşısında hiddetleniyor, hizmeti devlette saç sakal ağartmış olduğum halde beni yalancı mı çıkarmak istiyorsun diye bağırıyordu. Ardından da defteri getirtiyor, Mecdi Efendi'nin kayıtlı bulunduğu kırmızı bayrak takımından adını çiziyordu. Üstelik de efendiyi hapse attırıyordu. Bunun üzerine araya ocak ağaları giriyordu. Sofi de Mecdi Efendi'den 2 milyon 800 akçe alarak karşılığında ocak ağalarının ricasını yerine getiriyordu. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 143. Keza öldürülen sadrazamın kardeşi İbrahim Ketüdağ'dan 100 kese istiyor, 80 kese ödeyebildiği için de hapse attırıyordu. Bu sırada sadrazam isyana katılan Hüseyin Ketüdağ'ı idam etmek istiyordu. Ancak Yeniçeri ağası Kara Murat Ağa araya giriyor, Sofi de Hüseyin Ketüdağ'ı istemeyerek affediyordu. Hüseyin Ağa sadrazamın yanına gidiyor, işlerinin muhasebesi hakkında bilgi veriyordu. Hüseyin sadrazamın yanından ayrılırken Sofi'nin Ketüdağ'sı Ağazade kendisini yakalamak için girişimde bulunuyordu. Hüseyin de hançerini çekiyor, "Bresefih oğlan sen mi kaldın benim yakama er vuracak?" diyerek Ketüdağ'ın adamlarından birini yaralıyordu. Ancak çok sayıda görevli üzerine atılarak Hüseyin'i boğuyordu. Cesedini de denize atıyorlardı. Bu olay sadece sadrazam ile Yeniçeri ağası arasındaki iplerin kopmasına neden olmakla kalmıyordu. Nüfuzu günden güne artan Ocak ile Sofi arasında da köprülerin atılmasına yol açıyordu. Ocak ağaları ön plana çıktıkça Ocaklılar da pozisyonlarını güçlendiriyor, etkinliklerini arttırıyordu. Bu etkinlik ise giderek zorbalığa dönüşüyordu. Sultan Ahmet Zaferi'nden şımaran Yeniçeriler artık İstanbul sokaklarında her türlü serkeşliği ve başıbozukluğu yapma hakkını kendilerinde buluyorlardı. Kadınlara sarkıntılık ve tecavüz ediyorlardı. İnsanları korkutup sindiriyor, onlardan haraç topluyorlardı. Bu davranışlar sadece İstanbul ile de sınırlı kalmıyordu. Ocaklılar Gelibolu'da bir kadınlar hamamını basıyordu.